İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler değerli dinleyicilerimiz. Neredeyiz şu anda? İstanbul Ticaret Odası'ndayız. Böyle İstanbul'u seyrediyoruz. Karşımızda Galata Kulesi ve Yeni Cami Üsküdar. Konuğumuz İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay. Ama ticaret odasında ticareti konuşmayacağız bugün. Neyi konuşacağız? İsrafil Bey de ben nasıl İstanbul seyyahı diyorsanız İsrafil Bey de dünyayı geziyor seyyah. Birçok ülkeye gitti. Şu ana kadar İsrafil Bey ne kadar oldu ülke sayımız?
Tam saymadım ama 70'e yakındır.
70'e yakın ülke evet, oldu. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, şimdi İstanbul'un sırlarında 70'e yakın ülkede acaba sevgili İsrafil Kuralay Bey İstanbul'u nasıl tanıyorlar? Özellikle şöyle bir yapalım, sınır sınır gidelim. Mesela Orta Asya'dan başlayalım. Şimdi Kırgızistan, tabii, işte Kazakistan gittiniz. Evet. İstanbul deyince ne deniyor?
Yani bir önce bir genel aslında bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Çok önemli bir tespitim var, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Gittiğim her yerde işte İstanbul, Türkiye, Türk deyince insanların yüzünde hafif bir gülümseme oluşuyor. Ben öncelikle bunu anlamakta zorluk çekiyordum. Yani bir Norveçli bize ben Norveçliyim dediği zaman bir Türk'ün yüzünde bir gülümseme oluşmaz. Acaba niye böyle oluyor filan diye. Sonra yaşadığım tecrübelerin sonucunda dünyadaki hemen hemen herkesin iddialı bir cümle ve her ülkenin, her toplumun Türklerle bir geçmişi var. Çünkü 1000 yıl dünyayı biz yönetmişiz. Yani evet, bir anadan Çin Seddi'ne kadar biz varız ve 1000 yıllık bir hikaye. Çok büyük bir hikaye. Biz hiç çok farkında olmadığımız.
Ama işte o yüzden bunun farkında değiliz.
Farkında
işte
olmadığımız için ve herkesin bizimle ilgili bir hikayesi var. Atalarıyla ilgili, dedeleriyle, dedelerinden dinledikleriyle ve birçok insanla böyle samimi ortamda resmi şapkalarımızı bir tarafa bırakıp konuştuğumuz zaman İstanbullu, Konyalı, işte Erzurumlu, oradan atalarının gittiğini, dedelerinin gittiğini, dedelerin orada işte yönetici olduğunu, bunlar Müslim, gayrimüslim, Yahudi, Ermeni, Maruni, her çeşit insan var bunlar içinde, Müslümanların dışında, Türklerin dışında. Çünkü büyük bir imparatorluk ve ne denir, multi milletlerin yaşadığı, dinlerin yaşadığı çok sayıda böyle bir devletten söz ediyoruz. Merhaba. Temel prensibi de adalet. Adaletle yönettiği için herkes kendini çok rahatlıkla Osmanlı olarak tanımlayabiliyor. Özellikle de İstanbul tabii böyle büyük bir devletin payitahtı ve başkent olması dolayısıyla zaman zaman Türkiye'nin önünde bir şey
yani
sahip.
Şunu soruyoruz İsrafil Bey, kalktınız geldiniz, size Türkiye'den geldi değil de İstanbul'dan geldi diye mi bakış açısı böyle? Biraz İstanbul payitaht, hala İstanbul başkent.
Yani şöyle tabii biraz okumuş yazmış kesim Türkiye'yi de biliyor yani dünya politikaları çerçevesinde ama az okumuş yazmış insanlar için İstanbul markası Türkiye'den daha önde. Bunu söyleyebilirim. Ve dediğim gibi İstanbul'u çok seviyorlar. Bir de İstanbul'un bu çok renkli, çok boyutlu, çok derinlikli, üç imparatorluğa başkentlik yapmış Roma, Bizans, ondan sonra işte Osmanlı İmparatorluğu, böyle uzun soluklu bir hikayesi olması İstanbul'un cazibesini artırıyor. Bir de çok sayıda tarihi eser var. Eksotik bir tarafı da var Batı için. Doğu için hani belki minare sembolü, silüeti Doğu için çok uzak bir durum değil Müslümanlar için ama Batı için işte her yerin kiliselerle dolulduğu, çanların çaldığı bir yerden her yerin minarelerle dolulduğu bir şehir silüeti, muhteşem bir silüet işte arkam. Güneş batışı Topkapı Sarayı'ndan, işte Üsküdar tarafından, Salacak'tan seyrettiğiniz zaman o akşamın coşkusunu, güneşin batışının oluşturduğu silüetim dünyanın başka bir yerinde bulma imkanı yok. Bunlar da insanlara bir heyecan oluşturuyor, bir ilgi oluşturuyor. Bir de buraya geldik zaman öğrenecekleri çok şey var. Yani bir bazı şehirler bir görümlüktür. Mesela Amerika'nın şehirleri öyledir yani. Tarihi olmadığı için. Doğru. Bir Amerika'nın tarihi 250 New York'u şimdi bir defa gördü, ikinci defa. Niye görürsün? Bir şey yok. Bir defa gördün. Hatta bize diyorlar ki bana diyorlar New York'a gidelim. Ya bir defa gördüm. İkinci defa niye gidiyorsun? Ya işte görelim falan. Diyorum ki git Maslak'ta dolaş. Çok bizim doğru. Gökdelenlerle bir farkı yok. Aynı etkiyi alırsın. Aynı havayı alırsın. O yüzden ama bazı ülkeler, bazı şehirler var ki orası defalarca görülecek yerlerden bir tanesi. Birisi de tabii ki İstanbul. Ne bileyim doğuya gittiğiniz zaman işte Semerkant, Buhara, Taşkent. Daha doğuya gittiği zaman bizim tarihimizle ilgili bir şey ararsan, sembol ararsan işte Moğolistan, hı hı, Altay Dağları, Ötüken Vadisi, Tonyuku, Bilge Kağan anıtları falan, bunlar Türk tarihi, İslam öncesi Türk tarihi için çok kıymetli şeyler. Evet. Daha öteki taraflara gittiği zaman yani Endonezya'da, Aceh, Sumatra'da Osmanlı ile olan ilişkiler, oralara gönderdiğimiz heyetler, Japonya'ya bakarsan işte Abdülhamit Han'ın gönderdiği gemi, geminin çok batışı. Doğru, evet. Çok sayıda dünyanın her yeri, batıda da doğuda da, Afrika'da da işte Güney Afrika'da 1860'lı yıllarda Ebu Bekir Efendi, benim, hı-hı, hemşerim Erzurumlu.
Ha, öyle mi?
Bir din alim olarak gönderiliyor. Tabii Ebu Bekir Efendi. Hı-hı. Ve orada İngiliz kolonisi, Müslümanlar arasında sorun çıkıyor. Londra Osmanlı'dan yardım istiyor. Hı-hı. Bazı konularda anlaşamıyorlar. Basit ibadet mevzuları, muameletle ilgili. Ebu Bekir Efendi gidiyor, orada 20 sene yaşıyor. Orada okullar açıyor, irşat yapıyor, tebliğler yapıyor, bölge ülkelerine gidiyor. Hı-hı. Şu an işte torunlar hala yaşıyorlar, işte vatandaş olmak için falan, hı-hı, müracaat etmişlerdi. Bir kısmı sanıyorum oldu. Ben de tanışma fırsatı da buldum. Ben gittim Ebu Bekir Efendi'nin Cape Town'da açtığı medresenin yerini buldum, Müslüman mahallesini, hı-hı, gördüm, mezarını ziyaret etme imkanı buldum. Yani Güney Afrika'dan tutun işte Kuzey Amerika'ya kadar, Kuzey Amerika'da bile birçok hikayemiz var Osmanlı'ya da.
İsrafil Bey, o zaman bu dediğiniz mesela Ebu Bekir Efendi olsun, diğerler olsun, bu ışık İstanbul'dan gidiyor. Yani bir mum İstanbul'dan yanıyor,
evet,
diğer mumları da yakıyor diyebilir miyiz?
Tabii ki diyebiliriz. Yani payitaht burası, heh, merkez burası, ocak burası. Burada fikirlerin yorulduğu, düşüncelerin iç içe geçtiği, çeşitli meşrep, mezhep ve dinlerin bir arada yaşadığı, Hristiyan, Yahudi, işte Müslüman arasında Sufizmin, tasavvufun zirve yaptığı bir şehir burası. Burada, hı, herkes var. Burada herkes kendini buluyor ve buradan dalga dalga dediğin gibi düşünceler, hı, insanlar dünyaya yayılıyor. Ve oradan da buraya akıyor. Yani bir, hı, imparatorun dünya başkentine doğal olarak fikirler de akıyor, ticaret de akıyor, insanlar da akıyor. Yani bugün nasıl ki biz biraz merkez olma duygusunu bir parça kaybettiğimizde Batı'ya akıyor, işte Amerika akıyor, Londra'ya akıyor, Paris'e akıyor. Hı hı. Ama biz o tarihi durumumuzu, konumuzu koruyoruz. Ama son yüzyılda Batı daha çok öne çıkmış. Onlar daha çok cazibe merkez haline, evet, gelmiş. Evet. Bizim yeniden İstanbul'u, Türkiye'yi sadece belki, hı hı, İstanbul olarak bakmamak lazım. Türkiye'nin her yeri açık hava müzesi yani. Evet. Katman katman medeniyetlerin, evet, üst üste bindirildiği bir ülkeden söz ediyoruz yani. Belki bunun en güzel halkası işte İslam kültürünün, İslam medeniyetinin yaşadığı dünya güzeli şehirleri. Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Erzurum'dan, ne bileyim Trabzon'dan, işte Ege tarafında Konya'dan, Burdur'dan, İzmir, Manisa'ya kadar gittiğiniz zaman bir tarihin içinde dünya tarihinin sonuna doğru yolculuk yaparsınız. Zaten bu coğrafya, işte Mezopotamya, Bereketli Hilal, sizin de iyi bildiğiniz, hı-hı, coğrafya, yazılı tarihin de başladığı yer. Daha öncesi yok. Hı hı, evet. Yazı, kitap, işte taş tabletler, Sümer yazıları, işte Frigya, Ligya burada yaşamış. Burası, evet, hani insanlığın da Orta Doğu derler ya, insanlığın da merkezi burası.
Peki vaktimiz doluyor birinci bölümde. Sevgili Safil Bey, özel olarak mesela gittiğiniz yemek sohbetlerinde, ikili ilişkilerinizde İstanbul'la ilgili size ne soruyorlar? Neyi gördün mü ya da ne var mı, şurası duruyor mu gibi?
Ya İstanbul'un tabii en çok yabancılar için cazip olan tarafı, hı-hı, biraz önce söylediğim gibi cami silüeti, Sultanahmet Meydanı, ve bu tarihi yarımada dediğimiz Suriçi.
Evet.
Tabii İstanbul'un en yoğun tarihi eserleri bulunduğu yer Suriçi. Hatta Arjantin'de mesela birisiyle, hı-hı, karşılaştım. Bir Ramazan günü,
evet,
bir akşam günü bir Türk tekkesinde iftar etme.
Oo.
Ve oradaki sufilerle beraber işte zikretme imkanı buldum. Çok ilginçti benim için de. İşte gece yarısı oldu, sufiler hırkalarını çıkardılar. İşte Buenos Aires'in sokaklarına dağıldılar. Bir aile de beni otele bırakmak üzere, onlar sorumluluğu, hı-hı, üstlendi tabii rica etse. Yolda giderken hanımefendi dedi ki, ben dedi Sultanahmet'e Müslüman oldum dedi.
Sultan?
Sultanahmet'e Müslüman oldum. Çünkü o toplulukta işte 60 kişiye kadar insan vardı. Bunların içinde bir tane doğuştan Müslüman var. Hepsi sonradan Müslüman olmuş insanlardı. Hı-hı. Dedim ki nasıl oldu dedi. Ya o dedi Sultanahmet'in dedi,
Allah,
o atmosferi, manevi havası, camileri tabii bizim içinde yaşadığımız için hani olduğumuz için çok bilmiyoruz ama tabii dışarıdan ki, gelenler için.
Suyun içindeki balık gibi.
Aynen öyle, müthiş bir atmosfer. Orada mesela Müslüman olmuş. Böyle bir insanla karşılaştım. İşte İstanbul deyince oh be, Boğaz'dan söz edenler, ondan sonra ne bileyim tepelerinden söz edenler, Topkapı Sarayı'ndan, yani Blue Mosque diye işte Sultanahmet'ten, Ayasofya'dan söz edenler, Yerebatan Sarnıcı'ndan söz edenler. Yani İstanbul çok da biliniyor yani birçok insan tarafından. Hele kültürlü insanlar tarafından İstanbul çok çok daha biliniyor. Ama İstanbul sadece tarihiyle değil tabii, yemekleriyle, hayat tarzıyla, ne bileyim kültürüyle. Yani dünya için de farklı bir örnek teşkil ediyor.
Son olarak birinci bölümde en son herhalde Balkanlardan geldiniz yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Balkanların İstanbul'a bakışı herhalde biraz farklı diğer ülkelere göre. Bu sıcaklık, bu heyecan nereden geliyor ya, Balkanlı? Kosova olsun ya da Makedonya olsun. Evet.
Ben en son Macaristan'daydım. Budapeşte'deydim.
Bu tabii işte Gülbaba'ya gittiniz herhalde.
Evet, Gülbaba'ya. Ben zaten Budapeşte'ye bir 4-5 defa gitmişliğim var. Her gittiğimde bu da şeyden Gülbaba'dan izin almadan şehri gezmiyorum. İlk ziyaretim Gülbaba'dır. Gülbaba sadece bizim için değil, Macarlar için de çok kıymetli bir yer. Yani birçok yerde bunu göremezsiniz. Macaristan ve Macarlar Osmanlı dönemindeki tarihe de sahip çıkıyorlar. Tabii çok sayıda şey eser tarihçiyle yok edilmiş. Mesela İstanbul Silüeti'nin bir benzerini şeyde Gülbaba'nın altında şimdi bir müze yapılmış. Çok güzel. Tika'ya buradan çok teşekkür ediyorum. Osmanlı dönemi Macaristan'ın eserleri de var. Çok sergileniyor. Orada bir Budapeşte silüeti var. Yani İstanbul'dan farksız. Ama o silüet yok mesela şu anda. Budapeşte de bir cami, minareli bir cami göremiyorsunuz. Bir tane minareli cami var. Onu da burada hatırlatmak istiyorum. Budapeşte'nin birazcık dışında rehber arkadaşımız bana dedim ki burada bana Osmanlı'yı göster dedim. Ben Macar tarafını biliyorum ama bize ait de işte biz götürdük, tek minare var. Cami. Başka bir şey yok, cami yok.
Estergon gittiniz.
Estergon'a da gittik. O camide hatta minaresi var dedim de keşke bir gönül ehli bir adam veya bir grup sahip çıksa da onu ben paylaştığımda bu cami ihya etse.
O zaman güzel duyuralım. Bir dakika işte, bir daha tekrar edelim o zaman. Demek ki Budapeşte de bir minaresi var.
Tek minaresi var ama camisi yok. Bu caminin bana göre yapılması bir mescit yeri de böyle park gibi çevrilmiş.
Çok güzel.
Bir tane betondan birileri şey yapmış bir kıble yapmış ama mihrap onu sayılmaz. Tamam. Ben de buraya gitmişken dedim bari bir vakitte gelmişti. Bir kendim vazifeyi yapayım işte. Ezanımı okuyup kendi kendime cemaat oldum. Orada bir vakitte eda etme imkanı oldu. Estergon da öyle. Estergon tabii kalesinin tam ortasına çok büyük bir şey kilise yapılmış.
Gördüm.
Oradaki cami tahrip edilmiş cami gördüm var. Orası da müze halinde filan. Tabii Müslüman da kalmayınca biraz da hani işin ibadet yapmak için yani Müslüman yoksa hani cami nasıl olacak? Nasıl korunacak? Yani Balkanlar orası gerçi Orta Avrupa diye, Doğu Avrupa diye kendilerini tanımlıyorlar ama benim işte Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Bosna, Hersek, Hırvatistan bütün hepsinde bulunma imkanım oldu. Oraların bize bakışı bir başka çünkü gönül coğrafyamız. Orası bizden farklı değil yani. Biz birazcık hani böyle kendimizi biraz unutmuşuz son yüzyılda diyelim ama orada büyük bir sevgi var, coşku var. Orada işte bu Müslüman silüeti hale var. Arnavutluk'ta, Bosna Hersek'te, Makedonya'da çok sayıda cami, medrese, tekke, kale, Osmanlı döneminden kalma. Orada Müslümanlar da tabii olduğu için bu camiler hala açık, ibadetler yapılıyor.
Ne güzel. Emeği geçenlere teşekkürler.
Güzel Balkan coğrafyası Osmanlı'nın en kıymetlendirdiği Türk-İslam tarihi ne yaptı dersek Osmanlı döneminde bence hiç yorum yapmadan Balkanları dolaşmak gerek.
Evet. Sevgili dinciler, İstanbul'un sırlarında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsaver Kuralay ile 70'den fazla ülkeyi gezdi. Onları konuştuk. Daha doğrusu İstanbul izlenimini aldık. İnşallah yarın da İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul'a yaptığı katkıları konuşacağız efendim. Bizden ayrılmayın. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.